Ayrım 3.
Sayfa 30. Sonra istasyonun kampanası çalmaya başladı. Kırmızı eşarplı kadın parmaklıklı geçide doğru yürüdü. Bir manivelayı çevirerek parmaklığı yavaş yavaş kaldırmaya başladı. Tren geçti. Mirek arabasını hareket ettirdi. Bir ucunda istasyon binası bulunan upuzun bir yoldan ibaretti kasaba. İstasyon binası da aralıklarından peronun ve rayların göründüğü tahta parmaklıklarla çevrili, beyaz boyalı, alçacık bir evdi. İstasyonun pencereleri begonya saksılarıyla süslüydü. Mirek geçidi geçtikten sonra arabasını durdurdu, direksiyonun başında oturarak pencereleri kırmızı çiçekli evi seyre koyuldu. Çoktan unutmuş olduğu eski bir dönemi, yine böyle beyaz boyalı, pencereleri kırmızı begonyalarla süslü bir başka evi anımsıyordu. Bir dağ köyündeki küçük bir oteldi bu. Yaz tatilindeydiler. Pencerede çiçekliklerin arasında upuzun bir burun görünüyordu. Mirek 20 yaşındaydı. Gözleri bu buruna çevriliydi ve içinde sonsuz bir aşk duyuyordu. İstediği kadar bu can sıkıcı anıdan kurtulmak için yeniden gaza bassın. Bu kez elimden kurtulmasına izin vermeyeceğim onun. İşe ben karışıp bu anıyı gözlerin önüne sereceğim ki bir an olsun duraklasın. Yineleyeyim isterseniz. Pencerede, begonyaların arasında o kocaman burnu ile Zidena'nın suratı görünmekteydi ve Mirek ona fena halde tutkundu. Olacak şey mi bu? Neden olmasın? Öylesine zayıf bir adamın, çirkin bir kıza böylesine gerçek bir aşk duyması neden olmasın? Mirek ona tutucu babasına karşı nasıl isyan ettiğini anlatıyordu. Zidena entelektüellere ver yansın ediyordu. İkisinin de kaba etleri toplantılarda saatlerce oturmaktan kabarıyordu ve hep el ele tutuşuyorlardı. Toplantılara hep birlikte gidiyorlardı. Rejim düşmanı saydıkları yurttaşlarını ihbar ediyorlardı, yalan söylüyorlardı ve sevişiyorlardı. Zidena Masturbov öldü diye gözyaşları döküyor, Mirek Zidena'nın bedenine abanmış, kuduz bir köpek gibi homurdanıyordu. Birbirlerinden ayrı olamıyorlardı. Mirek yaşamından bu fotoğrafları çıkarıp atmak istiyorsa onu sevmediği için değil, tersine onu sevmiş olduğu içindir. Onu, onun kendisine olan aşkını, görüntüsünü tümüyle silmişti belleğinden. Tıpkı partinin propaganda bölümünün Clementis'i Goldwald'ın tarihi söylevini verdiği balkondan çıkarıp atması gibi kazıyıp çıkarmıştı Zidane yaşamından. Mirek, tarihi tıpkı Komünist Partisi'nin, tüm siyasal partilerin, tüm ulusların ve insanların yaptığı gibi yeniden yazmak istemişti. Çok daha iyi bir geleceğin yaratılmak istendiği söyleniyordu bağırıla çağrıla. Oysa bu doğru değildi. Gelecek kimsenin umurunda olmayan, ilgisiz bir boşluktur. Geçmiş ise yaşam doludur. Kızdırır, baş kaldırtır, yaralar. O kadar ki bu yüzden onu yok etmek ya da yeniden yaratmak isteriz. Geleceğe egemen olmak istenilmesinin nedeni, geçmişi değiştirecek güce sahip olmaktan başka bir şey değildir. Fotoğraf stüdyolarına girerek, fotoğrafları rötuş edebilmek ve yaşam öyküleriyle tarihi yeniden yazabilmek içindir tüm kavgalar. Mirek, o istasyonun önünde ne kadar bekledi? Bu bekleyişin anlamı neydi? Hiçbir anlamı yoktu. Bu bekleyişi hemen silip attı kafasından. Pencerelerinde begonyalar açmış küçük beyaz evden hiçbir şey kalmadı belleğinde. Şimdi yeniden eskiden olduğu gibi çevresine hiç bakmadan hızla sürüyor arabasını. Yeniden iki yeri birbirine bağlayan uzaklıklar işlerini yavaşlatan birer engel haline dönüşüyor. Az önce ektiği polis arabası evinin önünde park etmiş iki adam az ötede bekliyor. Arabasını polis arabasının arkasına park ederek iniyor arabadan. Polisler kaçışı sanki kendilerini çok eğlendiren bir çocuk oyunuymuş gibi neredeyse neşeyle gülümsüyorlar. Önlerinden geçerken saçları maşayla kıvrılmış, kalın boyunlu adam gülmeye başlıyor ve başıyla bir işaret yapıyor. Mirek bu yakınlık gösterisinden kaygı duyuyor. Çünkü bu davranış şimdi aralarında çok daha içli dışlı bir yakınlığın kurulmuş olduğunu gösteriyor. Aldırmazmış gibi davranarak geçiyor önlerinden. Eve giriyor. Kapıyı anahtarıyla açıyor. Önce oğlunu görüyor. Bakışlarından yoğun bir heyecan egemen. Tanımadığı gözlüklü bir adam yaklaşıyor yanına ve kimliğini uzatıyor. Savcının arama iznini görmek ister misiniz? Evet. İçeride tanımadığı iki kişi daha var. Biri üstünde kitapların, defterlerin, kağıtların yığılmış olduğu çalışma masasının önünde ayakta duruyor. Öteki masanın gerisinde oturmuş, birincisinin söylediklerini bir kağıda yazıyor. Gözlüklü adam göğüs cebinden katlanmış bir kağıt çıkararak uzatıyor Mirek'e. Bakın, işte arama kararı orada. İki adamı gösteriyor. Sizin için el konulanların listesini hazırlıyorlar. Yerde kitaplar, kağıtlar darmadağın. Yüklüğün, dolapların kapıları açılmış, mobilyalar duvardan uzaklaştırılmış. Çalışma masasının başında iki adam el konulan eşyanın listesini çıkarıyor. Mirek'in dostlarının mektupları, Rus işgalinin ilk günlerine ait belgeler, siyasal durumu inceleyen notlar, toplantı tutanakları ve birkaç kitap. Gözlüklü adam, dostlarınıza karşı pek saygılı değilsiniz diyor Mirek'e ve bir baş hareketiyle el konulan eşyayı gösteriyor. Mirek'in oğlu, bunların içinde anayasaya aykırı hiçbir şey yok diyor. Ve Mirek bu sözlerin kendisine ait olduğunu, Mirek'in sözleri olduğunu biliyor. Gözlüklü adam anayasaya aykırı olup olmadığına mahkemenin karar vereceğini söylüyor. Dışarıya sığınmış olanlarla 120 bin kadar, susturulmuş ve işlerinden uzaklaştırılmış olanlar yarım milyon kadar, sisler içinde uzaklaşan bir tören alayı gibi gözden yitiriyorlar, görünmez oluyor ve unutuluyorlar. Ama cezaevi dört yanı duvarlarla çevrilmiş bile olsa tarihin en iyi aydınlatılmış bir sahnesidir. Uzun zamandan beri biliyor bunu Mirek. Bir yıldır cezaevi düşüncesi karşı konulmaz bir biçimde çekiyor onu. Herhalde Flaubert de Madame Bovary'nin intiharı düşüncesine karşı böylesine bir çekim duymuştur içinde. Doğrusu Mirek yaşam romanı için bundan daha iyi bir son düşleyemezdi. Saf ve tertemiz bir ülkünün geride tek başına ve tertemiz kalabilmesi için yüz binlerce yaşamı silip atmak istiyorlardı. Ama bu ülkünün üstünde Mirek'in gövdesi bir leke gibi kalacaktı. Tıpkı Godwald'ın başındaki Clementis'in kürk şapkası gibi. Mirek'e el konulan eşyanın listesini imzalattılar ve oğluyla birlikte kendilerini izlemesini emrettiler. Bir yıllık gözetimden sonra duruşması yapıldı. Mirek 6, oğlu 2, arkadaşlarından 10 kadarı 1 yılla 6 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldılar. İkinci bölüm, anne. Bir zamanlar Marketa kaynanasını sevmezdi. O sıralar kayınpederinin sağlığında Karel'le birlikte kaynanasının yanında oturuyorlardı. Her gün kadının alınganlığı ve hırçınlığıyla didişmek zorunda kalıyordu. Karı koca buna daha çok dayanamadılar ve taşındılar. O günden sonra anneden olabildiğince uzakta durmak ilkesini kabul ettiler. Ülkenin öbür ucunda başka bir kente yerleştiler ve böylece Karel'in yakınlarını ancak yılda bir kez görebilir oldular. Derken günün birinde Karel'in babası öldü ve anne yalnız kaldı. Onu babasının cenaze töreninde gördüklerinde öyle zavallı ve düşkün bir haldeydi ki sanki eskisine göre ufalmış gibi geldi ikisine de. Her ikisinin de dillerinin ucuna kadar geldi. Anne artık yalnız kalamazsın. Gel bizim yanımızda otur demek. Bu tümce kafalarında yankılanıp durdu ama söylemediler. Kaldı ki cenaze töreninin ertesi günü yaptıkları üzüntülü bir gezinti sırasında anne zavallı ve düşkün haline karşın beklenmedik bir şiddetle onları başından beri kendisine haksızlık etmiş olmak ve bunu kabul etmemekle suçladı. Trene bindikten sonra Karel Marketa'ya hiçbir şey onu değiştiremez dedi. Üzülmesi bir şey ama benim için aynı ilke her zaman geçerli. Anneden uzak kalmak gerek. O zamandan sonra yıllar geçti ve anne gerçekten de hep aynı kaldı. Ne var ki bu arada herhalde Marketa'da bir değişiklik olmuştu. Çünkü birden annenin kendilerine yaptıklarının aslında hiç de önemsenecek şeyler olmadığı izlenimine kapıldı. Onun bağırıp çağırmalarına fazla önem vererek asıl büyük yanlışlığı kendisi yapmıştı. Onu bir çocuğun bir yetişkine bakış açısından değerlendirmişti. Oysa şimdi roller değişmişti. Şimdi yetişkin olan Marketa'ydı ve bu büyük uzaklıkta anne ona küçük ve savunmasız bir çocuk gibi görünüyordu. Artık anneye karşı sabırlı ve anlayışlı davranmaya karar verdi. Hatta düzenli bir biçimde mektuplar yazmaya başladı. Yaşlı kadın da bu duruma çabucak alıştı, o da özenerek yanıtlamaya başladı Marketa'nın mektuplarını. Öyle ki bu mektupların yalnızlığını dayanılır kılan tek şey olduğunu belirterek daha sık yazmasını ister oldu. Bir süredir Karel'in babasının cezaevi töreni sırasında akıllarına gelmiş olan tümce yeniden kafalarını kurcalamaya başlamıştı. Ama yine gelinin iyilik etme girişimini dizginleyen oğul oldu. Öyle ki anne gel bizimle otur diyecekleri yerde onu bir haftalığına çağırmakla yetindiler. Paskalya'ydı ve 10 yaşlarındaki oğulları okulla birlikte tatile girmişti. Pazara ise Eva'yı bekliyorlardı. Bütün haftayı anneleriyle birlikte geçirmeyi çok istiyorlardı ama onun bu nedenle pazar günü dönmesi gerekirdi. Bir hafta kal bizimle, önümüzdeki cumartesiden öbür cumartesiye 8 gün diye haber yolladılar. Pazar günü meşgulüz, başka yere gideceğiz. Daha açık bir şey söylemek istemediler çünkü ona Eva'dan söz etmeyi canları çekmiyordu pek. Karel annesine telefonda 2 kez daha yineledi. Önümüzdeki cumartesiden öbür cumartesiye, pazar sabahı biz gitmek zorundayız. Anne de, tabii çocuklarım çok naziksiniz, siz ne zaman isterseniz o zaman giderim bilirsiniz. Benim tek isteğim yalnızlığımdan biraz olsun kurtulmak diye karşılık vermişti. Ancak cumartesi akşamı Marketa, ertesi sabah saat kaçta kendisini istasyona götürmelerini istediğini sorduğu zaman, anne hiç duraksamadan ve açık açık pazartesi günü gideceğini söyledi. Marketa şaşkın şaşkın yüzüne bakınca da ekledi. Karel bana pazartesi akşamı meşgul olduğunuzu ve gideceğinizi söyledi. Onun için pazartesi sabah benim gitmem gerek. Marketa kuşkusuz anne yanılıyorsun, biz yarın gidiyoruz diye yanıtlayabilirdi onu ama buna cesaret edemedi. O anda gidecekleri yeri uydurmayı başaramadı. Bahanelerini iyi uyduramamış olduklarını görünce de bir şey söyleyemedi ve kaynanasının pazar günü de yanlarında kalması fikrini kabul etti. Kaynanasının yattığı oğullarının odasının evin ta öbür ucunda olduğunu ve kendilerini rahatsız etmeyeceğini düşünerek pek oralı olmadı. Hatta Karel'e biraz da sitemle, "Rica ederim ona karşı kötü davranma, bak şu zavallının haline, onu böyle görmek bile insanın yüreğini parçalıyor," dedi. Karel sesini çıkarmadan omuz silkti. Marketa haklıydı. Anne gerçekten çok değişmişti. Her şeyden hoşnutluk duyuyor, yapılan her şeyi minnetle karşılıyordu. Bir hiç için ne zaman tartışmaya başlayacaklarını boşuna bekliyordu. Geçen gün bir gezinti sırasında anne uzaklara bakmış ve şöyle demişti. "Şu ilerideki bembeyaz evli köy de neresi?" Onun köy sandığı bir direk yığınından başka bir şey değildi. Gözleri iyice zayıflayan annesine acımıştı o zaman Karel. Ama bu görme noksanlığı daha ciddi bazı şeyleri içeriyor gibiydi. Örneğin kendilerine büyük görünen ona küçük görünüyor, onun direk sandığı ise ötekilere evler gibi görünüyordu. Gerçekte bu annenin huyu açısından pek yeni bir şey değildi. Aradaki fark şuydu ki eskiden bu kendilerini kızdırırdı. Örneğin bir gece bir büyük komşu ülkenin tankları ülkelerini işgal etmişti. Bu öyle bir şok, öyle ürkütücü bir olaydı ki uzun süre kimse başka bir şey düşünemez olmuştu. Ağustos'taydılar ve bahçelerinde armutlar olgunlaşmıştı. Bir hafta önce anne armutları toplaması için eczacıyı davet etmişti. Ama eczacı gelmediği gibi özür bile dilememişti. Anne bir türlü bağışlamamıştı adamı bu davranışı. Karel'le Marketa'yı çileden çıkarmıştı. Çıkışmışlardı kadına. Herkes tankları düşünüyor. Sense armutlardan başka bir şey görmüyorsun. Daha sonra da onun çingeneliklerini düşünerek başka kente taşınmışlardı. Ne var ki tanklar gerçekten de armutlardan daha mı önemliydi? Zaman geçtikçe Karel bu sorunun yanıtının hep düşündüğü kadar açık olmadığını anlamaya, annesinin görünüşüne karşı gizli bir sempati duymaya başlamıştı. Annesinin açısından bakınca ön planda kocaman bir armut ve ötelerde, uzakta ve gerilerde, Tanrı'nın bir zavallı yaratığı gibi öyle pek de büyük olmayan ve her an uçup gidecek, gözlerden saklanacak bir tank duruyordu. Evet, gerçekte anne haklıydı. Tank yok olup gidecek bir nesneydi. Armutsa sonsuza kadar vardı. Önceleri anne oğlu hakkında her şeyi öğrenmek ister ve onun yaşamından bir şeyler gizlediğini anladığı zaman öfkelenirdi. Bu yüzden bu gelişinde onu hoşnut etmek için neler yaptıklarından, başlarına neler geldiğinden, ilerisi için neler yapmayı planladıklarından söz ettiler ona. Ama çok geçmeden fark ettiler ki anne salt onları kırmamak için söylediklerini dinliyor, konuşmayı ilk fırsatta yokluğu sırasında bakması için komşusuna emanet ettiği köpeğine getiriyordu. Önceleri Karel bu davranışı bencilliğin ve çingeneliğin bir belirtisi olarak kabul ediyordu. Oysa şimdi hiç de öyle olmadığını biliyordu. Düşünemeyecekleri kadar uzun bir zaman geçmişti aradan. Anne analığın otoritesini bir yana bırakmış ve bambaşka bir dünyada yaşamaya başlamıştı. Bir başka sefer yine bir gezinti sırasında fırtınaya tutulmuşlardı. Annelerini biri bir kolundan öbürü öteki kolundan tutarak hemen hemen taşırcasına götürmek zorunda kalmışlardı. Yoksa rüzgar alıp götürebilirdi onu. Karel kollarında annesinin ne kadar hafif olduğunu heyecanla fark etmişti. Anlıyordu ki annesi artık başka yaratıkların dünyasına aitti. Daha küçük, daha hafif ve rüzgarın kolayca sürükleyebileceği bir yaratık. Eva öğle yemeğinden sonra geldi. Onu istasyondan almaya markete gitmişti. Çünkü markete onu kendi dostu sayıyordu. Marketa Karel'in kadın arkadaşlarını sevmezdi ama Eva ile durum farklıydı. Çünkü Marketa onunla Karel'den önce tanışmıştı. Bu aşağı yukarı 6 yıl önce olmuştu. Marketa Karel ile bir kaplıca kentinde dinlenmekteydi. 2 günde bir saunaya gidiyordu. Odada kanter içinde öbür kadınlarla birlikte bir tahta sırada oturuyordu. İçeriye iri yapılı çırılçıplak bir kızın girdiğini gördü. Birbirlerini tanımadıkları halde karşılıklı birbirlerine gülümsediler ve bir süre sonra genç kadın Marketa'ya yaklaşarak konuşmaya başladı. Öylesine açık bir davranışı vardı ki onun bu sevgi gösterisi Marketa'yı minnettar etti. Kısa zamanda dost oldular. Marketa'nın Eva'da en hoşuna giden şey onun kendisine özgü çekiciliğiydi. Öyle hemencecik kendisiyle konuşmaya başlaması gibi. Sanki saunada daha önceden buluşmayı kararlaştırmışlar gibi. Üstelik alışılmış olduğu ya da adet olduğu üzere konuşmayı saunadan, saunanın sağlığa yararlı olduğundan, iştah açtığından söz ederek uzatacak yerde hemen tıpkı gazetelere küçük ilanlar vererek kendilerine bir eş arayanların yaptığı gibi kim olduğundan, ne yaptığından söz etmeye başlamıştı. Eva'nın kendi sözcüklerine göre kimdi Eva? Eva sevimli bir erkek avcısıydı ama erkeklerin peşinde evlenmek için koşuyor değildi. Tıpkı erkeklerin kadınları tavlamaları gibi o da erkekleri tavlıyordu. Aşk diye bir şey yoktu onun için. Yalnız dostluk ve cinsellik söz konusuydu. Bu yüzden pek çok can dostu vardı. Erkekler onun evlenmek isteyeceğinden, kadınlar da kocalarını ellerinden alacağından korkmuyorlardı çünkü. Hoş bir gün evlenecek bile olsa, kocası onun için her şeyi yapmasına göz yumacağı ve kendisinden hiçbir şey istemeyeceği bir dost olacaktı sadece. Bütün bunları Marketa'ya açıkladıktan sonra, Marketa'nın çok güzel yapılı biri olduğunu, buna pek az rastlandığını ve Eva'ya inanmak gerekirse, pek az kadının böylesine güzel bir bedene sahip olduğunu ileri sürdü. Bu övgüyü yaparken, öylesine doğal bir biçimde davranmıştı ki bu beğeniyi bir erkek göstermiş olsa Marketa bu kadar hoşnutluk duymazdı. Bu kız başını döndürüyordu. Kendisini iştenlik dünyasına girmiş gibi hissediyordu. Eva'ya 2 gün sonra yine saunada buluşmak üzere randevu verdi. Daha sonra Eva'yı Karel'le de tanıştırdı. Ama Karel bu dostlukta her zaman bir üçüncü kişi olarak kaldı. İstasyondan çıkarlarken Marketa suçlu suçlu, "Kaynanan bizde konuk," dedi. "Seni yeğenim diye tanıtacağım. Umarım bu seni rahatsız etmez." "Tam tersine," dedi Eva ve Marketa'dan ailesi hakkında kendisine biraz bilgi vermesini istedi. yeğen rolü oynayabilmesi için. Anne gelinin ailesiyle hiçbir zaman fazla ilgilenmiş değildi ama yeğen, teyze, torun gibi sözcükler içini ısıtıyordu. Bunlar aile kavramının güzel dünyasını oluşturuyordu. Ve ne zamandan beri bildiği bir şeyi doğrulayan yeni bir davranışla karşılıyordu. Oğlu ıslah olmaz bir kaçıktı. Onunla aynı zamanda bir başka hısımlarının bulunması anneyi ne diye rahatsız etsindi. İstedikleri gibi gevezelik etmek için yalnız kalmak istemelerini anlıyordu ama bu kendisini bir gün önceden kapı dışarı etmeleri için haklı bir neden değildi ki. Bereket versin, onlara nasıl davranmak gerektiğini biliyordu. Böylece hangi gün gitmesi gerektiğini yanlış hatırlamış gibi davranıvermişti ve zavallı Mark Yatan'ın pazar sabahı gitmesi gerektiğini söylemeyip kıvrandığını görünce de neredeyse makaraları koyverecekti. Elbette onların eskisine göre çok daha nazik davrandıklarını kabul etmek gerekiyordu. Birkaç yıl önce olsaydı Karel acımasızca gitmesi gerektiğini söylerdi. Üstelik bu küçük hile bile onlara büyük bir hizmette bulunmuştu. Hiç değilse bir kez olsun annelerini gereksiz yere bir gün önceden yalnızlığa yolladıkları için kendilerini suçlu hissetmeyeceklerdi. Kaldı ki bu yeni akrabayla tanışmaktan da hoşnuttu. Çok nazik bir kızcağızdı. Ona nasıl da birini anımsatıyordu ama kimdi? 2 saat boyunca sorularına karşılık vermesi gerekmişti kızın. Genç kızlığında saçlarına nasıl biçim verirdi? Örerdi, öyle ya, o sıralar Avusturya Macaristan egemenliği altındaydılar. Başkent Viyana'ydı. Annenin okulu bir Çek okuluydu ve o zamanlar anne bir yurtseverdi. Sonra birden onlara eskiden söyledikleri yurtsever şarkılardan birkaçını söylemek istedi ya da şiirler okumak. Daha birçoğu belleğindeydi. Savaştan hemen sonra, tabii 1914 savaşından sonra, 1918'de Çekoslovakya Cumhuriyeti kurulduğu zaman, şu işe bak, yeğen hanım Cumhuriyet'in ne zaman ilan edildiğini bilmiyordu. Anne okulun bir töreninde bir şiir okumuştu. Avusturya İmparatorluğu'nun yıkılışını kutluyorlardı. Bağımsızlığı kutluyorlardı ve düşünebiliyor musunuz birdenbire son dörtlüğe geldiğinde şaşırmıştı, sonunu anımsaması olanaksızdı. Susuyor, alnından terler boşalıyordu, utancından öleceğini sanıyordu ve hiç beklenmedik bir sırada herkes var gücüyle alkışlamaya başlamaz mı? Herkes şiirin bittiğini sanmış, son dörtlüğün eksikliğini fark etmemişti ama anne yine de utanç içinde kalmış, koşup 100 numaraya kapanmıştı. Okul müdürü kapıya kadar gelmiş, ağlamamasını, çıkmasını, büyük bir başarı kazandığını söylemişti. Yeğen gülüyor, anne uzun uzun süzüyor onu. Bana birini anımsatıyorsunuz. Kime benzediğinizi çıkaramıyorum bir türlü. İyi ama savaş bittiğinde sen okula gitmiyordun ki anne, diyor Karel. Okula gidip gitmediğimi herhalde ben bilirim. İyi de olgunluk sınavını savaşın son yılında vermiştin sen, Avusturya Macaristan İmparatorluğu döneminde. Anne öfkeyle, olgunluk sınavımı ne zaman verdiğimi bilirim herhalde diye yanıtlıyor oğlunu. Ama bunu söylerken de onun yanılmadığını biliyor. Doğruydu, olgunluk sınavını savaş bitmeden önce vermişti. İyi ama savaştan sonra okulda yapılan bu tören nereden gelmişti aklına? Duraksıyor ve susuyor. Bu kısa sessizlik sırasında Marketa'nın sesi işitiliyor. Eva'ya bir şeyler söylüyor. Söylediklerinin 1918'le de, annenin okuduğu şiirle de bir ilgisi yok. Anne, anıları içinde bırakılmış belleğinin bu ani zayıflığı ve yakınlarının ilgisizliğiyle ihanete uğramış hissediyor kendini. Eğlenmenize bakın çocuklarım, gençsiniz, birbirinize anlatacak pek çok şeyiniz vardır. Birden beliren hoşnutsuzluğuyla torununun odasına gidip kapanıyor. Eva sorularıyla anneyi bunaltırken Karel ona heyecanlı bir sevgiyle bakıyordu. Karel onu 10 yıldan beri tanıyordu ve hep işte böyleydi. Apaçık ve gözü pek. Onunla birkaç yıl sonra karısının tanışması gibi hemen hemen aynı biçimde çok çabuk tanışıp dost olmuşlardı.